Elhamdülillahi Rabbil Alemine vel akibetül müttekin. Vessalat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrül fatihin. Ya mufettihal ebvab, iftah lena hayrül bab. Allahümme iftah bil hayr, vaktin bil hayr. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Amin. Ya mu'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başlarınıza, salonumuza, koltuklarınıza. Geçmiş olduğumuz hafta sizlere yönelmek ve yönlendirmek konularını bir anne baba formatında ele almış. Daha sonra ülke çapına taşımış. Entelektüel boyut olarak yeryüzü coğrafyasında yönlenenler, yönlendirenlerin sorumluluklarını, mesuliyetlerini ve neticesinin ahireti ne olacağını da Fussilet suresinin bir ayetiyle tamamlamıştık. Sizlere böyle kıssalı, hikayeli konuşmalardan ziyade ibret ve hikmet dolu olan konuları öne almayı faydalı gördük. Çünkü ülke halkımızın kültür seviyesi her geçen gün yükselmekte. Halkımız tabirca leb demeden leblebi anlayacak bir anlayışa doğru hızla gitmektedir. Bundan cesaret alarak bir cami kürsüsündeki bir vaiz efendinin vaaz edası gibi değil, hem sohbet olsun, hem vaaz olsun, hem bilimsel yönü olsun, hem panel olsun, sempozyumdan karışsın, her bir karışımın bileşkesini alarak ama anlaşılır bir dil kullanarak, halkın anlayacağı bir dili kullanarak sizlere bu programı takdim etmek istiyorum. Ve gelmiş olduğumuz nokta çok önemli bir nokta. Yönlendirmek konusu, geçtiğimiz haftada hatırlayacaksanız ki hatırlıyorsunuz, sıradan bir konu değil, hepimizi gece bekçimizden Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar, bir anneden nineye varıncaya kadar, bir damattan kayınvalidesine varıncaya kadar, hatta bir koyunları güden çobandan tutunuz, bir geminin kaptanına varıncaya kadar herkesi temelden ilgilendiren bir konudur. Öyleyse bu temel konunun uluslararası boyutunu biraz küçültelim, biraz daraltalım. Sizleri şöyle tekrar 80-90 metrekarelik eviniz içerisine sokmak istiyorum. 80-90 metrekarelik ev içerisinde hadi bakalım inanan bir anne ve baba olarak dünya gelmesine sebep olan bir baba ve eşler olarak ülkesini ve ülke halkını farkına vararak sorumluluklarını idrak etmiş olan bir insan olarak sizi yönlendirme noktasında bakalım hangi görevler, hangi vazifeler bekliyor? Bunu Resulullah Efendimiz'in bizzat uygulamasından, mübarek ağzından sudur eden sözlerle takdim etmeye çalışacağım. Buradaki dikkat edeceğimiz ve altını çizeceğimiz temel konu, çocuğumuzu yönlendirmede en uygun zaman ve mekanı gözetmek. Görülüyor ki o yavrularımızı, o çocuklarımızı yönlendirmek için hani aklımız estiği zaman hemen su içerir, sigara içilir, içilir, böyle plansız, programsız, böyle rastgele, yok. Yönlendirme konularını bu hale sokamazsınız. Yozlaştırırsınız. Yalama yaparsınız. Konunun otoritesini sarsarsınız. Çok kıymetli çünkü. 24 ayar reşat altınını çamur atmış olursunuz. Çünkü siz cennete uçurmaya aday görmüş olduğunuz çocuğunuzu böyle kafanızı estiği zaman değil, çocuğun dünyasını, çocuğun yaş oranını, çocuğun içerisinde bulunduğu psikolojik dünyasını hesaba katarak yön vereceğin mesajını, konusunu, nasihatını, uyarını, ikazını, irşadını, sevgini, saygını düzene ve intizama sokarak bu ne getirir ne götürür, muhakeme ve muhasebe ederek ortaya korsanız cidden çocuk için en büyük merhameti otorite kimliğiyle bütünleştirir ve çocuğunuzu doğru yönlendirmiş olursunuz. Çocuğunuza ve çocuklarımıza yapılacak nasihatın tesirli olması için bu gerekiyor. Çünkü nasihat edeceksin, için kan ağlıyor, heyecanlısın, depreşiyorsun ama gel gör ki bu söyleyeceğin nasihatın yeri değil orası. Zaman da buna müsait değil. Muhafaza et o zaman. Darcının ağzını tekrar kapat. Ne zaman ki fırsat doğdu. Mekan şartları da güzel, zaman şartları güzel dediğin zaman tamam, çocuğunu yönlendirmede nasihatının tesirini görürsün. Bu yetmez. Çocuğa yapılacak nasihatın bir de meyve vermesi lazım. Hem tesir edecek hem de meyve verecek. Elhamdülillah benim çocuğum geçen haftaya göre düzeldi, hamdolsun. Bu da meyvesi işte. Bir hafta evvel çocuğunun bulunmuş olduğu mekan ortamını, zaman ortamını hesaba kattın. Nasihatini verdin, tesir etti. Bir hafta sonra da baktın ki tesirinin neticesi meyveye dönüştü. Çocuğunda olması istenilen o güzellik fotoğrafı gözükmüş oldu. Buna ne derler? Bu da meyve oldu artık. Tesirini hadi aferin. Nasihatın boşa gitmedi. Niçin boşa gitmedi? Çünkü nasihatını yerleştireceğin, yerine teslim edeceğin adresi iyi tespit ettin. Bu adres zaman ve mekan boyutunu ilgilendiren bir hasrettir. Bazıları böyle gayreti dinleyesinden kaynaklanan, sık sık söyle, sık sık söyle, hemen söyle, usandırırsın. Çocuk yalama olur, çocuk arsız olur. Bu mücevheratların için küçümsettin çocuğuna. O ağzından çıkan o güzel ifadeler parayla satın alınmaz. Niye şu metot, niçin bu usule yönelik riayet etme tavrını göz önüne getirmiyorsun kardeşim demezler mi sana? Bu da bir nimet. Nimeti niye israf ediyorsun? Cebindeki parayı israf etmeyi anlıyorsun da öğrenmiş olduğun bilgileri, belgeleri, yazıları, fıkraları vesaire, nasihatları, uyarları, ikazları niye nimet kabul etmiyorsun? Üstelik onların her birinin karşılığı vardır Allah tarafından, değil mi? Sevabı var, aferin var, cennetteki makamını yükseltecek, bu kadar. Sen bir fakire sadaka veriyorsun, memnun oluyorsun. Dinden imandan mahrum olan bir kimseye 3 dakikalık vermiş olduğun doğru mesajın karşılığı o fakire vermiş olduğun sadakadan kıyaslanmayacak kadar güzeldir. Çok hoştur. Yani ağzımızdan çıkan irşat cümlelerinin, tembih cümlelerinin, uyarı ve ikaz cümlelerinin karşılığını siz bu dünyada görebilirsiniz. O da değişimdir. Müsbete yoru değişimdir. Ama bunun ahiret boyutu çok farklı boyuttur. Aferin görevini yapan anne. Şu ayağın altına serilen cenneti ayağın altına kaydırmadın. Tebrik ederim. O zaman gir cennete. Ya. Sererler de bir de çekerler. Öyle değil mi? At bilenin kılıç kuşananı demişlerdi. Böyle sigortası yok bu işin. Anneliğini yaparsan sigortası var. Yoksa o yönlendirmede, terbiyede, edepte annelik kimliğini sen kullanmazsan oğlun çeker alır. Senin ayağının altından neyi? Cenneti çekerler. Bu kadar basit örneklerle ikna edecek bir konudur. Yine çocuğumuzu etkileyecek uygun bir zaman seçilmesi eğitim faaliyetimizi kolaylaştırır. İşte ümit ışıkları yor. Elhamdülillah ya ben evet okumadım ama çok şükür sohbetlere gide gide öğrenmiş olduğum bazı bilgileri çok şükür bak çocuğum veyahut da kızım benden istifade etmeye başlamış oldu. Niçin? Çünkü çocuğunu etkileyecek uygun bir zaman seçimini yaptın. Eğitim faaliyetlerin kolaylaştı. Yok canım ben ne yapayım? Şimdi babası gelsin söyleyeyim. Veyahut da bunun olmasa kursa gönderelim. Falana gönderelim. Yok sen ne güne duruyorsun kardeşim? senin ağzından çıkan o irşat cümlelerinin altyapısında merhamet var. Gözyaşı var. Analık duygusu var. Cennet kokusu var. Sen bunları bir kenara koyamazsın. İçi boşaltılmış böyle cafcaflı, redifli, cinaslı cümlelerle çocuğunu düzeltmek istiyorsan hayaldir o. O cümlelerin içi dolu olacak. Manevi enerji olacak. Samimiyet olacak. İhlas olacak. İyice yoğuracaksın. Kalbin ve dilin bütünleşecek. Dilinin söylediğinden kalbinin haberi olacak. İşte bu formatta ağzından çıkan cümle belki bir edebiyat öğretmeni gibi böyle tam cümle olmayabilir. Bırak canım. Senin o samimiyetin yeter artar bile. O samimi içgüdün ağzından çıkan o zor kurmuş olduğun cümleyi çocuğunun gönlüne Cenab-ı Allah öyle bir tesir yaratır verir ki hem sen mutlu olursun hem de çocuğun ne yapar? İstemiş olduğun o güzel nimete kavuşmuş olur. Niçin bunları söylüyorum? Çünkü çocuğumuzun aklı ve zihni bazen nasihatlara, bazen irşatlara açık olmayabilir. Kapatmıştır. Öyle bir tavra, öyle bir moda girmiştir ki çocuğun artık zihnini, aklını dıştan gelecek nasihatlara, sohbetlere, irşatlara, uyarlara kapatmıştır. Kapatmıştı, bitti. Ya kapı kapalı, kilitli, açamıyorsun da müsaade et. Açılıncaya kadar sabredemez misin? Yani kapıyı vururcasına, kırarcasına gerek yok. Hani illa çocuğu sen tokatlarcasına, niye ben dinlemiyorum? Terbiyesiz, ben ne diyorum sen nereye bakıyorsun gibi tavır sergileme gerek yok. Çünkü zihni kapalı çocuğun, aklını kapattı. Çocuğun başka şeye ihtiyacı var. Ya yemeği düşünüyor, ya oyunu düşünüyor, ya gezmeyi düşünüyor. Böyle bir formata girmiş olan çocuğunu illaki dizinin dibine oturup da nasıl yapacağım diye zorlama. Çünkü çocuğunun aklı ve zihni kapanmıştır şu anda. Bunu bileceksin işte. Öyleyse o elmas gibi reşat altını bir kıymetli olan cümleleri, nasihatları, uyarıları çocuğuna yönlendirmek için ortaya koyarken bu çocuğunun o irşada aklının veya zihninin kapalı mı veya açık mı olduğunu bileceksin. Bu gayet kolaydır. Bu sebeplerle anneler ve babalar çocuğun kalp, akıl ve zihin itibariyle müsait olduğu zamanı yakalayabilmelidir. Tespit edecek çünkü. Bakıyorsunuz siz bir hastalığa tabi tutuluyorsunuz. Hastalığın tedavisi, doktora gidiyorsun, ilacı alıyorsun, ilaç kullanıyorsun. Bir ay geçti, iki ay geçti. Yavaş yavaş elhamdülillah iyileşmeye başlıyorsunuz. Ya bu senin çocuk da yönlendirerek güzel bir şey yapmak istiyorsun. Sonra çocuğunu namaza yönlendirmeye başlamış. Yönlenmiyor bir türlü. Zorlanıyor yönlenmekte. Ama kızmak yok. Devam edeceksin. Bu devamında işte onun gönlünün, aklının, zihninin açık olduğu alanları tespit mi? Hocam ben bunu nereden bileceğim? Bilir yahu. Bir anne çocuğunu tanıyamazsa çocuğunu eğitemez. Bir öğretmen öğrencisini tanıyamazsa eğitemez, terbiye veremez. Çünkü eğitimin %50'si tanımaktan geçer. Gerisi kolay. Bir işveren işçisini tanıyacak. Bir üst bir astını tanıyacak. Bir mürşit bir müridini tanıyacak ki onun kemalata, olgunluğa gitmesi için müdahale yapsın. Ezbere olmuyor bu işler. İlla tanımak. İşte bu demiş olduğum bilgiler ışığında baktığımız zaman konuya sevgili Peygamber Efendimiz bize örnektir. Her sahada örnek olan Peygamberimiz bu sahada da bizi yalnız bırakmamış. Hatta bizi başıboş da bırakmamış. Dünyaya gelmiş, akıl bali yaşını bitirmek üzere olan bir çocuğun annesinin ve babasının çocuğunu yönlendirme noktasında Allah Resulü'nün hayatında mübarek ağızlarından çıkan hadislerinde bizim de nasibimiz var, hissemiz vardır. İşte bunlarla sizi buluşturmak ve tanıştırmak istiyorum. Ancak sevgili Peygamber Efendimizin gerek sözlerini gerekse tavırlarını iyi okumalı, İyi anlamalıyız. Mesela Kur'an-ı Kerim pek detaylara girmez. Teferruata girmez. Yani 6000 küsur ayet çok Cenab-ı Allah genel esasları bildirir. Teferruata girmez. Tıpkı bunun gibi sevgili Peygamber Efendimiz'i de bütün teferruatın içine girinceye kadar ya konuşmasını, tavırlarını bekleyemeyiz. Allah Resulü bize bir örnek vermiştir. Allah bütün hayatımızı değil, bütün dünyayı kuşatır. Mesela Efendimiz oğlu İbrahim'in vefatıyla beraber götürür, mezara defneder. Bildiğiniz bir olay biliyorsunuz. Sonra üzeri toprakla kapatılır. Ne var ki Efendimizin gözüne bir şey takılır. O mezarcının böyle deve hörgücü gibi tümsek hale getirmiş olduğu mezarda bir delik görür. Ve ey mezarcı lütfen o boşluğu doldurur musun der. Mezarcı önce hayret eder. Hayret. Ne gibi hayret? Ya Resulallah bunun bir zararı faydası yok. Burada kimse de yoksun çünkü. Buna karşılık Efendimiz ama yaşayanların gözü buraya takılınca onların gözlerini rahatsız eder diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz mezarlıkta bir mezarın dahi küçük çaplı yamuk olarak kapatılmasına rıza göstermiyor. Bunu söyledi şimdi Peygamberim, uyguladı. Buyurun 1,5 milyar Müslüman aleme yönelim. Projeksiyonu tutuyorsun. Nereye? Arabistan'a tut, Afganistan'a tut. Müslümanların bulunduğu her tarafa tut. Nedir bu? Estetik güzellik. Peygamber Efendimiz estetik güzelliğe çok ama çok önem vermiştir. Evin güzel gözüksün. Ayakkabılığın güzel olsun. Bahçen güzel olsun. Sonbaharda bahçendeki dallardan düşen yaprakları toparlayıver. Okuldan, fabrikadan gelen çocuğun bahçesini temiz görsün. Planlı görsün. Programlı görsün. Artık siz o küçük çaplı bir mezar deliğini düzelten Allah Resulü'nün hayata nasıl baktığını, hayatı nasıl görmek istediğini, planlı, düzenli, her şeyle mükemmel, baktığı zaman gözümüzü rahatsız etmeyecek tatlı bir tablo olmasını isteyen Peygamberimizi, siz şimdi bu örnekle 1400 sene evvel Medine-i Münevvere'de işte Bakı kabristanı oğul İbrahim gömülmüş, olmuş geçmiş canım diyemezsin. Bu örnekte senin mutfağının hakkı var, yatak odasının hakkı var, bahçenin hakkı var, arabanın torpido gözünün hakkı var, arabanın efendim söyleyeyim trafik aletlerin hakkı var. Artık yok yok. Yok yok. Ne düzen, intizam, plan, program şu küçük gibi görmüş olan örneğin bünyesinde kodlanmış adeta. Bunu bir çıktığı zaman küçük bir elma çekirdeği büyüyor, büyüyor, bir ağaç oluyor ya. Allah Resulü'nün Baki kabristanında görmüş olduğu böyle 10 milimetrelik küçük bir olumsuzluk olaya karşı yaptığı müdahale sanki yeryüzü coğrafyasının tamamını ilgilendiren bir olaydır. Anlaşılıyor değil mi efendim konumuz? Anlaşılması lazım daha doğrusu. Efendimiz buyuruyorlar. Ağaçlara, hayvanlara saygılı olun. Bitti. Allah Allah. Ne kadar kısa cümle değil mi? Ağaçlara nasıl saygılı olun? Bir tanesi ağaçlardaki meyveleri öyle sallıyormuş ki. Hey demiş. Ne yapıyorsun öyle? Kibar salla, kibar salla. Böyle dalı kopartırcasına sallama ağacı. Ya Allah Resulü bu yani. Şimdi bizi 3 sahaya yönlendirecek bir peygamberin bir ağacı, meyveli bir ağacı böyle sallayan insanın o fiziksel gücündeki ritmini hoş karşılamıyor. Kibar salla diyor şu ağacını. Kibar salla diyor. Hangi pedagog, hangi psikolog, hangi dünya çapındaki bir ilim ehli bu kullan kullan bitmeyen, tatbikat sahasına koyu pörsümeyen, demode olmayan, çağın dışına atılmayan bu örnekleri yaşayabilir ki? Ağaçlara saygılı olun. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar işte. Hayvanlara saygılı olun. Tırnaklarınızı keseceksin artık. Hayvana karşı onu bir insan muamelesi yapar gibi yapacaksın. Şimdi gözü görmüş görmeyen. Yani boğa güreştirerek, horoz güreştirerek, deve güreştirerek hayvanları kan revan içerisinde tutan, bunun için bilet bastırtan ve para alan insanlar, acaba bu horoz dövüştürmenin, deve dövüştürmenin, boğa dövüştürmenin faturasını öderken Allah Resulü'nün hayvanlara saygılı olan sözünü söyleyen peygamberin yüzüne nasıl bakacaklardır? Düşünün. Uzayan tırnakla hayvanların göğüslerini acıtırsınız diyen bir peygamber, şu merhamete bakınız, tırnaklarınızı kesin diyor. Hayvanları sağarken onların göğsünü incitmeyin. İşte bizim peygamberim, Efendimiz. Alemler rahmet olarak gönderen peygamber olması bundan kaynaklanıyor. Bu bir mevzi örnek değil. Bu bölgesel bir örnek değil. Yani bu örnek Suudi Arabistan ilgilendirir, yok Medine ilgilendirir diyemezsiniz. Bu örnek sadece Afganistan için değil, bütün dünya insanının ne yapacağı, istifade edeceği bir örnektir kıymetli kardeşlerim. Öyleyse Efendimiz'den, Aleyhisselatü Vesselam'dan sizlere takdim edeceğim üç önemli lokomotif örnek diyorum ben buna. Hani 20 tane vagon vardır, 30 tane vagon vardır, önündeki lokomotif bağlıdır. Lokomotif hareket ettiği zaman 30 tane vagon peşine takılmıştır. Allah Resulü'nün bize sunmuş olduğu, takdim etmiş olduğu bir örnek, belki yüzlerce hayatımıza örnek alacağımız olayları hazırlama yetkisine, etkisine sahip olan bir örnektir. Bundan dolayı Efendimiz'den 3 tane yönlendirme örneği vereceğim. Siz bunu çoğaltın artık. Çoğaltabildiğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Birinci örnek. Konuyu bir daha şöyle başlık olarak yapalım. Çocuğumuzu yönlendirmek için uygun zaman gözetlemek. Konu başlığımız bu. Zihinsel bir dağınık olsa hemen toparlayalım. Çocuğumuzu yönlendirmek için, çocuklarımızı doğru, faydalı, yararlı şeylere yönlendirmek için ne yapmak lazım? Uygun zaman, uygun mekan adreslerini iyi tespit, iyi tayin etmek noktasında Peygamber Efendimiz'den 3 tane örnek sunuyorum. Birincisi, gezinti, yol ve binit. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bazen bir yola çıkar. Bu çıkmış olduğu yolda terkisine bir çocuğu alır. Şehirden uzaklaştırır. Tenha bir yol. Üzerine binmiş olan bir peygamber. Arkasında terkisi almış olduğu bir çocuk, bir sahabi. Vasıtası o çünkü. Artık onu şehir ortamından, o şehrin sirkülasyonundan bilmiyoruz hikmetini tabii. Uzak tutarak zihninin, gönlünün, kalbinin, frekansının alım gücüne hazır hale getirmiş olduğu bir ortamda İbn Abbas isimli çocuğa diyor ki, Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin yavrum. Bu kadar. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin yavrum. Önce yavrumla onu psikolojikmen memnun ediyor. Ne demek? Bir peygamber bir çocuğa yavrum diyecek. Değil mi efendim? Hani bizler oğul değil de oğulcum, ya büneyye oğulcum deriz. Oğul yalın geliyor biraz ama oğulcum, yavrucuğum, kuzucuğum deyince çocuğumuz biraz daha memnun kalır, memnun olur. Yavrum, sen Allah'a gözet ki Allah da seni gözetsin. Şu bir cümleyi İbn Abbas'ın psikolojik dünyasına, mana alemine nakşetmek için Allah Resulü binitine biniyor, şehirden ayrılıyor, terkisini alıyor, ona değer veriyor ve bu sözü söylüyor. Hadi. Bu bir örnek verdim. Sen desen ki, peki hocam, bizlere bu bilgileri veren insan olarak sen, Bunu günümüz şartlarını hesaba katarak uygulamaya yeltenir. Ne yapardın? Empati yapalım şimdi, ne yapardım? Ben de çocuğumu arabaya bindirirdim. Yanıma alırdım. Ön tarafa koydum. Emniyet kemerini bağlattırırdım güzelce. Yol trafik işaretlerine riayet ettiğimi imaj olarak değil, fiil olarak ona göstere göstere şehir havasından, şehrin o bunaltıcı kirli havasından vesairesinden iyice soyutlardım. Tertemiz bir hava. Artık kainat ve tabiat bütün güzelliğiyle seni kuşatmış. Duyu organların hepsi ağzını gözünü açmış adeta böyle bekliyor. Çocuğum, Allah katından gelen bir farzı, bir emri 2011 yılında eğer tatbikat sırasına korsan, Peygamber Efendimizin döneminde yaşayan sahabi gibi olursun derdim ben de. Bunu yüzlerce örnek yapabilirsiniz. Burada asıl olan nedir? Çocuğunuza bir dünya kazandırmak, çok güzel bir yön vermek istiyorsunuz. Vereceğiniz bu yön yüzlerce yönlere rehberlik yapacak olan bir yön. Sessiz, sakin, tertemiz bir hava, onu onurlandıracak ifadeleriniz, üslubunuz, tavrınız ve sonra söyleyeceğiniz kısa bir cümle. Uzun uzun nasihata gerek yok. Tek bir cümle. Hani biz uzun uzun cümle söylemek Müslüman biliyoruz ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyur. O düşünme dönemimiz, tefekkür dönemimiz, ben neyi reddedeyim, neyi tasdik edeyim dönemimiz belki ilk bir senemizi alır, iki senemizi alır, bir ayımızı alır ama karar verdiğimiz zaman hemen 10 saniye işi bitiririz biz böyle. Sen Müslüman bir yavruna, Müslüman bir kızına Peygamber Efendimizin bundan 1400 sene evvel yapmış olduğu yönlendirmenin gezinti örneğini, yol örneğini, binit örneğini vermiş oldum. Sen de bunu 2011 yılına ev şartlarınızı, vasıta şartlarınızı, ulaşım şartlarınızı, kişilik şartlarınızı hesaba katarak yapabilirsiniz. İnşallah anlaşılmıştır konu. Hem siz bizi şu anda dinliyorsunuz ama sizinle beraber burada canlı canlı karşında bulunan hanım kardeşlerim var. Bazı soru soruyorum, hem sizlerin vicdanlarına soruyorum hem de buradaki kardeşlerime soruyorum. İnşallah anlaşılmıştır diyeyim efendim. O zaman ikinci örneğe geçebilirim. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocuğu yönlendirme hususundaki uygun zaman gözetlemesinde ikinci bir örneği yemek vakti olarak vermiş. Bak, zaman ve mekan boyutuna dikkat edin şimdi. Zaman ve mekan. Mekan sofra, üzerindeki yemekler. Zaman acıkmış olduğumuz an. İki tane geldi. Zaman ve mekanın kesişmiş olduğu noktada burada bir muamele yapılacak. Sofra getirildi, çocuğumuz önüne konuldu ve zamanda acma, yani yemek yeme saati. Tok karnına insan yemek yiyebilir mi? Önce konuyu şöyle biraz su yüzüne çıkaralım. Yemek vakti hususunu acaba Peygamber Efendimiz diyorum, niçin o vakti öne koymuş oldu? Baktım, araştırmaya çalıştım. Yemek anında çocuklar huy ve tabiatına göre hareket ederler. Sofraya kurdun, mutfaktan getirdin, türüm türüm tütüyor, karnı aç. Bütün mesele odaklamış kendisini annesinin yapmış olduğu o güzel güzel yemeklere. Bu forma girmiş olan, bu moda girmiş olan çocuğumuz huy ve tabiatına göre hareket eder. İştahı kabarmış. Yani diyor da dili sulanmış. Edep ve görgü kurallarını ihlal edebilir. Yani gözü görmüyor artık. Gözünün gördüğü tek şey mutfaktan gelen türüm türüm tüten nedir? Yemekler. Ve karnı aç. Başka bir dünyası yok. Yemek ve çocuk. Yemek ve çocuk. Duyular galeyana gelmiş. Huy ve tabiatta almış olduğu karakter yapısı devreye girmiş. Ve iştah ise adab ve görgü kurallarını maalesef kenara etmiştir. İşte ebeveyn, anne ve baba yemek esnasında çocuklarla birlikte oturur ve yanlışlarını düzeltmezse uygun zaman, en uygun zamanı kaybetmiş olurlar. Yani sen çocuğuna yemeğe koydu verdin, 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında gittin, hadi oğlum sen yemeği hazırladın, ne halin varsa gör der gibi öbür odaya gittin kitap okuyorsun. Senin derdin çocuğu biyolojik ihtiyacını gidermek için, aferin görevini yaptın, yemeğini yaptın, yağlı, yüzlü, biberli, her şey mükemmel, bir problem yok. Ama Allah Resulü dikkat et, yemek sofrasıyla buluşmuş olan bir çocukla bir bağlantı kurmak istiyor. O çocuğun, çünkü senin gibi büyük değil ki, çocuk daha. O yaşına kadar almış olduğu huyu var, karakteri var. Bir de acıkmış, iştah kabarmış, salgı bezleri artık salgılamaya başlamış. Bir an evvel dalmak istiyor. Bir yıl önce ne edep, ne kural, adab, muaşeret diye bir şey sen ona dikte yapabilir misin o anda? Yapamıyorsun. O zaman sen yapacağın iş, bu bir eğitimdir. Ben çocuğuma akıl bağlı dönemine kadar bazen direkt olarak, bazen endirek olarak, bazen dolaylı, bazen dolaysız, bazen gözümüzün ucuyla, bazen kıyıdan kenardan, bazen de aktif olarak sofraya oturur, şöyle gözden geçir. Ya hocam bu çocuğu zence, ya bu kuralcılık değil mi yani böyle? Rahat et çocuk, çocuk rahat rahat yesin. Neye göre rahat rahat yesin diyorsun sen bunu? Ben önden ekmeğe mi aldım ben? Yemeğe mi aldım yoksa? Kıskanıyorum veyahut da. Ben peygamberi anlatıyorum burada. İşte sevgili Peygamber Efendimiz çocuklarla oturur yemek yerdi. Sonra çok güzel bir şekilde, hani günde medeni olarak, tepeden inme, baskı olarak, kuralcılık mantığıyla veya bağırarak, kızarak, heyecanlanarak değil, çok tatlı bir şekilde. Çocuğu, baktı ki çocuk yemeye başladı. Çocukta üç şey gördü Peygamberimiz. Hemen çocuğa karşı, ey çocuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye buyurdu Peygamberimiz. O andaki sofraya oturmuş olan sevgili Peygamberimiz, aynı kaptan yemek yiyen çocukların yemek muaşeret kurallarını hemen düzeltmek için o anda ne diyor? Ey çocuğum, besmele çek. Başka, sağ elinle ye. Başka, önünden ye. Şimdi bu üç tane örnekli bir cümleyi 1400 yıldan beri bu cümleyi genişletmek, detaylandırmak için yazılan kitapları yan yana getirsek inanın şu salonumuz almaz. Adab-ı kurallar, adab-ı muaşeret kuralları, yemek yeme adabı, Allah gidiyor. Gidebildiği kadar gidiyor. Buradaki sebep ne? Buradaki ana hikmet. Şimdi sahabeler, hani Peygamber Efendimizin yakın arkadaşları, beraber olduğu insanlar, çocuklarıyla Resulullah Efendimizin iştirak ettiği ziyafet ve düğün yemeklerine giderlerdi. Götürürlerdi. Çocuklarımızı, yani kendi çocuklarını düğün yemeklerine, bilirdik Peygamber Efendimiz Medine'nin şu mahallesindeki düğün yemeğine iştirak edecek. Veya ziyafete gidiyor, 3-4 tanesi hemen çocuğunu alır götürdü. Gaye, çocuğumla peygamberim aynı sofrayı paylaşsın. Benim çocuğumda görülen bir yemek yemede arıza sıkıntı varsa efendim düzelsin. Çünkü çocukları yönlendirme hususunda o yemekteki o besmele çek, önünden ye, sağ eline ye demesi sadece sofrada yapılıyor ama bunu dünyaya taşıyorsunuz. Yönlendirme gücünü kuvvetlendiriyorsunuz. Çocuk böylece emri bil maruf ve nehy anil münker bölümünü yalın olarak değil, mücerret olarak değil, müşahhas olarak, zengin olarak bağrına basıyor. Görmüş olsanız ne olacak? Şuna birer dakikalık, yarımşar dakikalık zamanda konuşacak konular diyebilirsiniz. Ama üzerine dura dura, altını çize çize söylemdeki maksat bu konuların arka bahçesine inelim. Olayın can alıcı noktasına gidelim diyoruz. Son üçüncü Efendimizin çocukları yönlendirmedeki uygun görmüş olduğu üçüncü zaman dilimi ise hastalık vakti. Hastalık anı. Hastalık anı o kadar önemlidir ki kıymetli kardeşlerim. Hastalık hali katı yürekleri, katı yürekli yaşları dahi yumuşatır kalplerini ve inceltir. Yaşı 60, 70, 80 olsa dahi bir insan 30 yaşında da 25 yaşında hastalanırsa, yatağa yatsa o hastanın kalbi incelir. İçi yufkalanır. Bundan dolayı hastanın duası müstecaptır. Hastalardan dua istenir ziyaret edenler çünkü. Artık senin duan müstecaptır diyerek. Şimdi bir de çocuğu düşünün. Çocuk hastalandığı zaman ameli ve itikadi konulardaki duyarlılığı biraz daha kuvvetlenir. Ameli noktalardaki ağızlığına gidermekte, itikadi bozukluklar söz konusu varsa bunu düzeltmekteki en güzel an hastalık anıdır. Niçin? Çocuk hastalandı ama bu çocuğumuzun hastalık halinde anadan babadan bakalım hangi mesajlar gelip de çocuğunun ameli arızalarını ve itikadi bozukluklarını düzeltme gayretine girecektir. Resulullah Efendimiz komşusu bulunan bir Yahudinin çocuğunun hastalandığını duyar. Hastalığını duyar duymaz hemen ziyarete gider Yahudi çocuğu. Peygamberimiz gidiyorlar. Vardı hasta çocuğunun başucuna Müslüman ol. Çocuk o anda hemen yanındaki babasına baktı. Yahudi babasına baktı. Babası ise tekrar çocuğuna Ebul Kasım'a itaat et. Yani peygambere itaat et dedi. Çocuk derhal İslam'ı seçti. Allah Resulü o kadar memnun oldu ki çıkarken oradan onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun dedi ve oradan ayrıldı. Halbuki kapı komşusu ama bekliyor çocuğunun hastalandığını biliyor. Çocuk da çok zaman kendisi ziyaretine gelir. Hizmetini yapar üstelik. Peygamber Efendimiz'in çok hizmetini yapmıştır. Ama Allah Resulü niye hizmet yaparken Müslüman ol demiyor. Çocuk hastalandığını duyar duymaz hemen komşusuna gidiyor. Diyor ki Müslüman ol. Niye? Hastalandı. Kalbi inceldi. İçi yufkalaştı artık. Allah Resulü'nün o Müslüman ol sözüne karşı çocuğun yapacağı tek şey var. Babasına bakıp ne diyorsun yani demek istiyor. Evladım diyor. Peygamber'e tabi ol. Ve şehadet kelimesini getiriyor. Bir itikat. Yani 10 saniye evvel Yahudi olan, küfür üzere bulunan bir insan bir bakıyorsun bir peygamberin bir ziyaretiyle beraber ne yapıyor? Müslüman olmuş. Böyleyse bir hastalık haline girmiş olan çocuklarımız aman aman aman ilaçlar, aman aman doktor, aman telefon ne oldu falan bir telaş. Dur ya ne olacak? Allah'ın izni olmadan, müsaade etmeden hiçbir şey olmaz çocuğuna. Bu bölümü niye imal ediyorum? Çocuğumuz hastalığı zaman bir tane tedavide yapalım, doktora götürelim, hastasını ilacını içelim. Ama bu arada çocuğumdaki ahlaki, ameli arzuları neler var? Artık bunları tam konuşmam. Tam fırsat geldi işte. Niye? Çocuğumun kalbi inceldi. Çünkü her şeyden soyutlandı. Yatağında yatıyor şu anda. Netice-i kelam, kıymetli kardeşlerim, bu vermiş olduğum örnekler, misaller, müşahhas, içi dolu olan örnekleri siz aile ortamında düşünün, tuşunun, tartışın, konuşun, geliştirin, daha fazla yorumlar yapın, çınar haline sokun. Belki şu üç örnek verdim ama belki siz bunu 30'a 40'a 50'ye kadar çıkarabilirsiniz. Gaye ne? Çocuğunuzu doğru yönlendirin. Güzel yönlendirin. Yönlendirdiğiniz adresten Allah da memnun olsun. Peygamber de memnun olsun. Sen de bunun onurunu ve şerefini yaşa. İnşallah. Önümüzdeki haftada Allah nasip ederse çocuklarla bağlantılı son konular işleyeceğim. Çocuklarımızla görmüş olduğumuz üç temel problemleri nasıl çözeriz? Bu problemleri çözmeyi bir doktor edası gibi, bir tıp uzmanı gibi olmasa dahi toparlandığım tüm dokümanların bileşkesini alarak orta yolu çizip sizlere problemli çocukları üç ana kategoriye ayıracağım. Ve bunun tedavisinin, çözümünün formüllerini beraberce burada aktarmaya çalışacağım. Bu duygularla çoluğunu çocuğunu, akrabayı talukatını, komşusunu, arkadaşını ve sorumlu olduğu, muhatap olduğu herkesi doğru dürüst adreslere yönlendiren bilinçli, şuurlu, kaliteli, kalifiyeli elemanlardan olmanızı diliyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti yaşarken, uyurken, kalkarken, yerken, içerken her türlü halinizde üzerinizden hiçbir zaman eksik olmasın. Teşekkür ederim efendim.